Ayrım 9, Deli İbrahim Divanı, Ahmet Büke, sayfa 91. Yusuf Reis yine sevgilisi haritaya döndü. Kağıt üzerinde iştahla bölge bölge anlattı şehri. Batıdan başlayarak İnciraltı, Güzelyalı, Karantina Sırtları, Eşref Paşa, Tepecik, Halkapınar, Bayraklı, Karşıyaka. Sonra geldi merkeze, Konak, Anafartalar, Gaziler Caddesi, Sinekli, Hacı Ali, Damlacık diye konuştu durdu. Nerede ne çeşit insan vardır, hangi semtin, mahallenin adamı kadını nasıldır, nesiyle bilinir, delisi, velisi, canisi, yazlık sineması, açık pazarı diye bir İzmir romanı gibi döktürdü. Osman ağzı açık dinliyordu dayısını, bu kadar ayrıntıyı, insanı, sokağı, evi nasıl aklında tutuyor diye hayret ediyordu. Yusuf en çok Karataş, Karantina, Güzelyalı hattındaki kadınların güzelliğini övüyordu. Sonra üç kuyulardan başlayıp uzanan bahçelerin, bostanların lezzetinden, meyve bahçelerinin bolluğundan dem vurdu. İncir altındaki plaj evlerini, güzel bahçedeki sayfiye evlerini tasvir etti. Birden durdu. "Ya ben bunu anlatmayı atlamışım." diyerek Mithat Paşa Caddesi boyunca parmağını gezdirdi, bir yerde durdu. "Bak, tam şu noktada askeri tesisler vardır ama memleketimizde tek yerdir ki şehrin içinde bir yere deniz uçakları hangarları yapılmıştır. Bu hangarların önüne kızaklarıyla deniz uçakları iner. Yine aynı yerden kalkıp uçarlar. Sonra bak, ta Karantina'dan İzmir valisinin Sivrihisar yan konağına kadar zengin konakları vardır. Devamında senin benim gibi orta halli insanların tek katlı evleri olur. Buralara tramvay caddesi de derler. Çünkü konağa kadar elektrikli tramvay işler. Karantina benim en sevdiğim yerlerin başında gelir. Hem hamamı çok güzeldir hem de insanları. Yerlilerinin çoğu Rum, Yahudi haneleridir. Deniz banyoları, kayıkhaneler, iskeleler kuruludur. Ha, neden burası İzmir'in cennetidir bilir misin? Bizim Köstence'ye benzer biraz. Halkı denizi çok sever. Küçüğü, büyüğü, bunaldımı atar kendini yalıdan suya. Kız erkek kaç göç olmadan yüzerler. Ayrıca iki mahalleyi birleştiren buharlı asansör, hastane, buzhane, boyoz fırınları, mesire yerleri, say Allah say. Yani hayat taşar her köşesinden. Asansöre çıkan merdivenlerde Bağdadili evler olur. Buralılar evlerinin önlerini teneke içindeki çiçeklerle, yani sardunyalar, zambaklar, ortancalar, karanfiller, güller, aslan ağızları, sümbüllerle cennet bahçesine çevirirler. Bahar vakti merdivenin başında, aklı başında olan insan merdiveni bitirip yukarıya çıktığında yarım okka rakı içmiş gibi kokudan sarhoş olur. Mektupçu ile asansör arasında yalıda yine İzmir'in zenginleri oturur. Kız Lisesi'nin karşısından, yani Karataş'tan itibaren aile evleri başlar. Bir avluya bakan odalardan kurulur bu evler. Ortak mutfak, banyo, kuyu olur. Kalanların çoğu bekarlar, fakirler, düşkünlerdir. Bu aile evleri başka semtlerde de olur. Misal Tepecik, İki Çeşmelik, Keçeciler, Tilkirik. Bu hane yapısını Yahudiler getirmiş İzmir'e. O yüzden Yahut hane de derler. Tek girişi yüksek duvarları olur. Ortada odaların baktığı cümle avlusu vardır. Cümbür cemaat neredeyse ortaklaşa yaşar buranın insanları. Şimdi bak, belediye buraya büyük bir cadde açıyor. Hatay Caddesi. İleride çok kıymetlenecek diyorlar. Ha, şurası da Değirmen Dağı. İzmir'in en havadar yeridir. Eskiden yel değirmenleri varmış. Burada Tatar milleti çoktur, sert adamlardır ha. Aklında olsun, yolun düşerse kadına kıza sakın bakma, gözün hep yerde olsun. Şimdi bu Değirmen Dağı'ndan mezarlık başına kadar olan yer boş arsadır ya, eskiden Yahudi mezarlığıymış, öyle derler yani. Şu Eşref Paşa'yı da atlamayalım. Eski bir belediye reisi varmış, Hacı Eşref Paşa. İşte semte onun adını vermişler. Burada güzel ticaret döner. Sebze hali, keresteciler çarşısı, devamında yağhanelerde yağ fabrikası öyle dizilidir. Yalnız Değirmen Dağı'na dikkat dedim ya, buraya 10 kere dikkat. Eşref Paşalı, eli maşalı derler İzmir'de. Gerçi yavaştan Basmaneli Külhan Beyleri burayı bastırıp gidecek gibi görünüyor ya, neyse. Yusuf Reis, Osman'ın artık biraz da alıklaşan bakışlarını görünce kahkahayı patlattı. Ulan ne çok konuştum değil mi diye önündeki büyük haritayı kat yerlerinden kapattı. Benim harita başı çenem durmaz, öyle değil mi Leyla kız? Leyla gülümseyerek başını salladı. Vallahi bu kıza ninni yerine İzmir sokaklarını masal diye Külhan Beylerini anlattım hep. Peki şimdi ben neden böyle kafa ütüledim? Belli ki İzmir'den korkuyorsun. Korkmak iyidir, işine yarar. Ama lazım olduğu yerde korkarsan faydası var. Ötesi sana zarar yazar. O yüzden önce bileceksin, hasbını da dostunu da tanıyacaksın. Denizde ilk kural budur. Nerede ne var, nasıl bir bela geliyor ya da ne çıkacak bahtına bileceksin. Ha, her şeyi bilmek Allah'a mahsus tabii ama senin de elin aklın boş durmayacak. Tabii böyle kaba kağıt üzerinde öğrenilmez bir şehir. Ben seni adım adım gezdireceğim, bir de yaşayacaksın elbette. Başını vurmadan, yandım anam demeden de öğrenilmez. Ama aptallığın da lüzumu yoktur, o yüzden bilmek iyidir. Çaylarını bitirip kalktılar. Bak ilk ders ediyorsun, şu bakkal bizim ama açmıyorum. Devraldım, öyle duruyor. Belki ileride iyice yaşlanınca işlerim. Sonra hemen yanındaki küçük hamam da bize aittir.
Hamamcılık da yapıyor musun sen dayı?
Yok, burası benim keyfim için. Canım istediğinde yakarım, tek başıma yıkanırım sonra.
Vay canına diye düşündü Osman. Sefa pezevenkliği dedikleri bu olsa gerek.
Şimdi gelelim köpeklere dedi Yusuf Reis. Bunların sana alışması zaman alır. Leyla sana nasıl tavlayacağını anlatır. Yine de kolla sen kendini başlarda. Hele şu kulaklarının içi kızıl tüylü olan iribaş var ya, onu gözünden ayırma. Ötekileri üstüne salar, gücün tükendiğinde gelir boğazına çöker. O yüzden eğer sana davranırlarsa üreyenleri yar git, onun kafasına taşı çal. Onun canı yanarsa sürüyü çeker.
Böyle diyerekten ürkek adımlarla peşine düşen Osman'ı Kestelli yokuşundan indirdi Yusuf Reis. İkisi Kemeraltı'nın dar, baharat ve dua kitabı kokan sokaklarında kayboldular. Manzara-i Umumiye. O günlerde Köstence'de esen rüzgarlar hiç tekin değildi. Mavi göklerin bun sancıları tutmuştu. Sırtları kabaran yağmur bulutları iyice alçalmış, boz denizlere bakan yüzleri tabak gibi düzleşmiş, hareketleri hızlanmıştı. Yağsa rahatlayacak hava kasılmalar içinde bir türlü sağanağa giremiyordu. Nem denizin üzerini yağlı bir kağıt gibi kaplamıştı. Leylekler bile yuvalarında durmuyordu. Uçup su kenarlarına, azmaklara konmuş bekleşiyorlardı. Gerilerdeki uzak tepelerde alıçların, ahlatların ve bodur palamutların arasında ön ayaklarını uzatmış, arka ayaklarını kıvırarak altına almış halde yatan yaban keçileri, tıpkı birkaç asır önce Rodoslu korsanları gözleyen adalılar gibi tedirginlik içinde denize bakıyorlardı. Zaten eski Köstence dedikleri yer bu yüzden tepelerde kurulmuştu. Gözcüler korsan kadırgalarını fark ettikleri anda işaret kulelerine yığılı kuru ardıç dallarını yakar, yükselen dumanı gören adalılar yanlarına iki lokma azık alıp çoluk çocuk ne varsa kaparak hemen aşağıdaki düzlüklerden daha yukarıdaki evlerine koşar, daha yukarıdaki ormanların, kuytu mağaralıklı kayaların içinde kaybolurlardı. Gelenler sadece yağma için kürek çekmiyordu. İyot kokusu içinde iyice azmış nefisleri için kadınlar aradıkları gibi esas ganimet forsalık köle bulmaktı. Zamanla korsan tehlikesi kaybolup gitti elbette. Köstenceliler de daha düz ayak olan deniz kıyısındaki yeni yerleşim bölgesine üçer beşer göçünce tepelerin üzerinde yazın ağır güneş, kışın ise sert poyraz yiyen eski Köstence unutulup gitmişti. Orada inadından kalan tek ev İsmail Efendi'nindi. İsmail Efendi yaşamı boyunca düze inmeye inanmamıştı. Eşkıya bu biter mi? Kılık değiştirir yine gelir derdi. Çoluk çocuğu, damatları, torunları yalvardı senelerce ama yaşlı adamı ikna etmek mümkün olmadı. İki katlı cumbalı evinin bahçe duvarlarını iyice yükseltti, demir kapısına dışarıyı gözetlemek ve tüfek atışı için pencereler açtırdı. Hatta bir süre sonra ona erzak getiren yakınlarını bile evine almadı, kapıdan kovaladı. Sonunda emri hak vaki oldu, bu dünyadaki devrini tamamladı. Yakınları İsmail Efendi'yi hızla unuttular, zira eski Köstence'deki evinin bir arsa değeri kalmamıştı artık. Ev zamanla çöktü, canım duvarlar toprağa indi. Ev dedikleri yıkıklık artık gündüzleri yaban keçilerinin, geceleri ise domuz sürülerinin gözlerini aşağıdaki avcı yoluna diktikleri bir höyük haline aldı. İşte o hakim noktanın o gün başka misafirleri doldu. Aşağıdan bir cip zorlanarak sarp yolu tutunca geviş getiren yabanlar hemen ıhlayarak kalktılar ve toz oldular ortalıktan. Arabadan belediye reisi, fen memuru ve eczacı Süleyman indi sırayla. Elleri bellerinde bir süre Köstence'yi ve adanın geniş bölümünü izlediler. Fen memuru büyük bir paftayı parça parça cipin kaportasına açtı. Eczacı Süleyman işaret parmağıyla haritadaki noktayı gösterdi, sonra adaya doğru döndüler.
İşte tam orası Kadırgalı koyu. Kayıkları orada yaptıracağız. İzmir'den gelecek tekne ustaları için barakalar olacak. Geride çayın aktığı yerde en uygun noktaya da fabrikayı kuracağız. Yağ çıkarma muamelesi için gereken temiz suyu akarsudan alacağız. Çıkan kazuratı da denize deşarj edeceğiz.
Adamlar ellerini gözlerine siper edip o noktaya bakıyorlardı.
''Mutabık mıyız reis bey?'' dedi eczacı Süleyman. ''Milli emlaktan kiralama işini hallettik. Siz ruhsat için onay verir vermez temeli atacağız.''
Tepelerde bu işler olurken aşağıda dalyanlarda da insanlar sıkıntı içinde çalışıyordu. Bir fısıltıyla kulaktan kulağa dağılan sözler, oraya buraya taşınan laflar havanın basmasıyla birlikte huzur bırakmamıştı. Avın bile tadı kaçmıştı. Sabah avını bitirenlerin çoğu sıcak havada ikindiyi beklemeden balıkları buzhaneye teslim etmişler. Kimi dalyancı kahvesine laflamaya gitmiş, kimi de kırlara vurup ağaç altında uyuklamaya başlamıştı. Dalyancılığın güzel tarafı biraz da buydu. Kimse kimsenin çalışanı değildi. Gündelik ekmek çıktığında küçük tembelliklere müsait bir işti. Balıkçı ile karısı sabah avı için oyalanmışlar ama çıkan av az olunca tütsülemek için kendilerini ayırmışlardı. İkindi avını boş verip ağları toplamış, ardından zeytin bahçelerine gitmişlerdi. Birkaç saat iki büklüm ağaçların altında yaban otları çapaladılar. Üstüne bir güzel tırmık çektiler. Bahçe mis gibi düzene girmişti. İkiz kardeşler her zaman olduğu gibi kendi başlarına oynuyorlardı. Hayıt dalları altında tokurdayan iki kaplumbağa bulmuşlardı. Arkadaki daha büyük kaplumbağa öndekine durmadan kabuğuyla toz vurup duruyordu. Ne olduğunu anlayamayan kızlar çömelmiş meraklı gözlerle hayvanları izliyordu. Balıkçı doğruldu. "Ben biraz kasabaya ineyim," dedi. Karısı terli saçlarını çevresiyle sarıp arkada topladı.
"Olur," dedi.
"Eşeği siz alın, kızları bindirirsin. Ben yayan gider gelirim."
Bahçelerinden çıktı, komşu bahçeleri, yazılarında işleyen öteki dalyancıları selamlayarak, bazılarına laf atıp takılarak şoseye kadar yürüdü. Epey yol yapmıştı. Bungun hava dilini damağını kuruttu. Canı buz gibi su çekti. İleride yolun altında akan Bölükpaşa çeşmesine doğru yönünü kaydırdı. Yaklaştığında çeşmenin yalağına başını sokup çıkaran Deli İbrahim'i gördü. Balıkçı su akan kararmış demire ağzını dayadı, kana kana içti.
"Nasılsın Deli İbrahim?" dedi.
"Şükür Allah'a, götte donumuz, başta aklımız, yuvarlanıp gidiyoruz," dedi Deli İbrahim üstüne süzülen suların arasından.
Balıkçı güldü. Çeşme başına çöktüler. Deli İbrahim yine yalına yaktı. Kirinden kararmış pantolonunu iple bağlamıştı. Yenleri yıpranmış mintanının üzerine kırlaşmış ve saçıyla karmakarışık olmuş sakalları taşmıştı. Deli İbrahim torbasından uçları küflenmiş yufka ekmeği çıkardı, ikiye böldü, uzattı. Balıkçı tereddüt etmeden kirli ekmeği aldı, ısırıp yemeye başladı. ''Ekmeğimi yiyen lafımı da dinler elbette'' deyip gülümsedi Deli İbrahim. İki adam fısıldaşarak uzun uzun konuştular. Daha çok Deli İbrahim anlattı. Balıkçı arada kısa sorular soruyordu. Sonunda balıkçı elini dizine vurup kalktı. Arkasını dönüp gitmeye hazırlanıyordu ki Deli İbrahim o eli yakaladı, sıkıca kavradı.
''Senin oğlan Osman anasıyla İzmir'e giderken iskelede yakaladı. Boynunu büktü, gözleri doldu. Dedim ne utanıyorsun, kan döktüm diye. Şu dünyadaki insanların ya elleri kandadır ya da başkasının cinayetine susmuştur. Bundan kaçış yok. Ama dedim eğer bir daha bu işi yapacaksan kamunun canına değsin bari.''
Balıkçı gözlerini yere devirdi. ''Onun günahı benim boynuma'' dedi. Yürüdü gitti. Balıkçı doğruca Köstence'ye vardı. Önce helvacı Hüseyin'in dükkanına uğradı. Yarım kilo tahin helva ile ekmek aldı. Ardından demirci Asım'ın kapısının ipini çekti. İki arkadaş bahçede akasyaların altına minder atıp oturdular. Ortaya serdikleri sofranın üzerinde helva ile ekmeği lokmalarını dilleriyle damakları arasına sıkıştırarak yediler.
''Deli İbrahim'in dediğine göre Eczacı Süleyman heyeti nasiha kurmuş. Baş öğretmen Fehim Bey, Müftü Efendi ve lağımcıların zaimi var.'' diye lafa girdi balıkçı.
''Zaim mi? Hüsnü'nün oğlu Zaim ha?''
''Evet.
Bunun babası Eczacı Süleyman'a borçluydu. Evine haciz gele gele ölmedi mi yahu?''
''Öyle oldu. Dertten göçtü gittiydi adam. İşte bunlar dalyancıları geziyorlarmış. Aman bu işe taş koymayın. Şöyle sevabı olacak, memleket için böyle iyi olacak, nurlu ufuklar şöyle parlayacak, çocuklarımıza yeni iş kapısı açılacak vesaire vesaire.''
''Öğretmenle müftüyü anladım da.''
''Lağımcıların üstü çok çalışkan çocuktur. Bir de adam azmanı, bileği güçlü.''
Demirci Asım parmaklarını çıtlattı sırayla.
''Hepsinden öte hırslı. Geçen yıl buzhane sırasında senin komşunun oğlanlarını dövmemiş miydi bu?'' dedi.
''Ağız burun kırdı. Gerçi onlar da hırlı değildir de şahit olanların dediğine göre sıra bunlara geldiğinde makine arıza yapmış, buz çıkmamış. Var olan buzu paylaştıralım demişler. Hüsnü yapılan paya razı olmamış. Benim balığım daha çok, eşit olmaz bu iş demiş. Ötekiler de iki kardeşiz diye horozlanmışlar. Hüsnü bunların boynuzlarını birbirlerine tokuşturup kırmış.''
Bu işin hakkı kardeş payı değil mi?''
''Yani bakarsan eşit paylaşılır buz. Benim balığım fazla diye senin balığın kokmaz. Kardeşçe ortadan bölersin, herkese yettiği kadar.''
İki adam sigara sardılar. Bir süre konuşma olmadı aralarında.
''Peki dalyancılar ne diyormuş bu yeni işe?'' dedi sonra Demirci Asım.
''Deli İbrahim bunların peşine takılmış. Nereye giderlerse o da peşlerinden. Çoğu susuyormuş. Öyle öküz gibi dinliyorlarmış.''
''Fena. Hiç karşı çıkan yok mu peki?''
3-5 çıkmış. Biz böyle kanlı işe girmeyiz diyenler olmuş. Daha çok da evdeki yaşlı kadınlar, sizde hiç vicdan kalmadı mı? Günah nedir unuttunuz mu diye söylenmişler.''
''Ana sözü dinlese Köstence bu halde olur muydu? Dinlemez bu teresler.''
''Zaten öyle arka arkaya iki evde itiraz olunca baş öğretmen yumuşatmaya çalışmış.
Hüsnü de hepimizin kârına kardeşler. Nedir derdiniz falan diye sesini yükseltmiş.
Sonra?''
''Sonrası yok. Milletin ayağına hem devlet geliyor hem kendilerinden insanlar. Kafaları karışmıştır bir de.''
''Bir de ne? Fakirlik çok boynumuzu büktü bizim. Şu Alman harbi yetim bitirdi millete. Önceden de güllük gülistanlık değildik ama yine bereketi vardı. Avımız yeterdi, ekmeğimiz olurdu. Masraf nedir bilmezdik. 5-6 senedir duman olduk. İnsanlar kursağına girecek tek lokmayı düşünüyor. Açlık sofuluğu bozarmış.''
''Bozar,'' dedi Demirci Asım, yumruğunu sıktı, dizine vurdu.
Tütünlerini çıkardılar, yine sardılar. Akasyanın dallarına konmuş serçeler uzun süredir ikisini izliyordu. Aralarında çağıldayıp durdular. Bir türlü cesaret edemiyorlardı. Sonunda kaynaşmaktan bıkan birisi uçup helvacı kağıdının üzerine kondu. Dökülmüş kırıntıları ve helva parçalarını didiklemeye başladı. Ondan cesaret alan 3-5 serçe daha pırlayan kanatlarıyla indiler. Balıkçı ile Asım sigaralarını çekerlerken serçeleri izliyorlardı. Senden ne havadis var dedi balıkçı.
Asım derince soluk aldı verdi.
Fabrikanın yeri falan hazırmış, çarşıda konuşuluyor. Çok sürmezmiş temel atmak.
Bu kadar çabuk yani.
Eczacı tez canlıdır, bilirsin, durmaz. Şimdi yaz geliyor. Demek ki kışa kadar inşaat falan sürecek. Kışın av mevsiminde başlar bunlar.
Bu kez balıkçı derin bir of çekti.
Bir şey daha var dedi demirci Asım. Haftaya cuma namazını müteakip Dalyancı kafesinde toplantı olacakmış bu meseleyle ilgili.
Allah Allah dedi balıkçı, benim neden haberim yok bundan?
Senin haberin yok neyse de daha tehdit bile ettiler.
Nasıl ettiler?
Bu sabah bir jandarma çavuşuyla üç er geldi. İhbar var, dükkanları arıyoruz dediler. Ortalığı alt üst ettiler.
Ne ihbarıymış bu?
Bilmiyorum, yalnız ne hikmetse çarşıda sadece benim dükkanı aradılar.
Balıkçının canı sıkılmıştı iyice, arkadaşına baktı. Demirci Asım her zamanki halindeydi. Hiçbir şey olmamış gibi serçeleri izliyordu gülümseyerek. O sırada bahçe duvarlarının ardından önce deve çanının ardından deli İbrahim'in sesi duyuldu. Hem çalıyor hem bağırıyordu.
Köstence, başı bozuk köstence. Aklını başına devşir aklını.
9. ayrımın sonu. Sayfa 101.